أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Araf suresiyle beraberdik. Orada Cenab-ı Hak bize kullarından örnek olarak seçtiklerini, önce Adem aleyhisselamı, sonra Nuh aleyhisselamı, sonra da Hud aleyhisselamı haber verdi. Sıra Salih aleyhisselam da bu sureye göre. Ama sözün, mana ve mefhumun, söylenilenlerin daha net birbirine intikali için bir önceki yani Hud aleyhisselam bölümünü şöyle yeniden hatırlayıp inşallah Salih aleyhisselam bölümüne başlamaya çalışırız. Kardeşlerinden biri, içlerinden biri olarak yani onlardan birisi olarak Hud aleyhisselam da Ad kavmine peygamber gönderildi. Ya da diğer kardeşleri, diğer peygamberlerin kardeşleri olarak işte Hud aleyhisselam, onu da Allah Ad kavmine peygamber gönderdi. Dedi ki, ey kavmim, kul olun Allah'a, onun kulu kölesi olun, sözünü dinleyeceğiniz, yolunda gideceğiniz, İlah kabul edeceğiniz sadece o, var mı sizin için ondan başka ilah? Ne mümkün? Efela tettekûn. Bunu düşünecektiniz. Düşünmüyor musunuz? Takvalı davranmak zorundasınız. Karşı gelmekten sakınmanız gerekmez mi? Siz onun koruması altında olmayı istemez misiniz? O ne kadar samimi, ne kadar tatlı, ne kadar güzel ve ciddi teklifte bulunursa bulunsun, ama toplumun önde gelen kafirleri, topluma yön çizen kafirleri dediler ki, yok, sen galiba kafayı yemişsin. Seni beyinsiz zannediyoruz veya bize göre sen yalan söylüyorsun. Yani o veya öteki ya da beri ki, ama bu iş olmaz, bunu nereden çıkardın sen? Olmaz öyle şey dediler ve onu bir çırpıda silip yok etmeye, toplumsal özelliğini, misyonunu, görevini ortadan kaldırmaya çalıştılar. Ama Hud aleyhisselam kendiliğinden çıkmamıştı ki bu işe. Kendince bilmiyordu bu işi, kendince demiyordu bu işi. Allah onu görevlendirince ne diyeceğini de Allah ona haber verdiğini kabul ederek diyoruz ki şöyle söyledi. Kavmim, ey bana sefih diyen kavmim, ey seni sefih görüyoruz, yalancı zannediyoruz diyen kavmim, ey Allah'tan başka varlıkların kulu kölesi olan kavmim, sadece Allah'a kulluk yapmak zorundasınız ey kavmim. Ondan başka sizin ilahınız olmayacaktır. Kavmim, ey bizimkiler, benimkiler dinleyin. Leyse bi sefahe, ben sefih değilim. Bende öyle bir şey yok, nereden çıkardınız? Ama eğer benim farkım, eğer benim aykırılığım, eğer bende duyduklarınız, eğer benim adıma düşündükleriniz, benim yapısal özelliklerimden, size dediklerimden veya hayat programımdan kaynaklanıyorsa, ha onu söyleyeyim, yorulmayın, aramayın, şairdir mi diyeceksiniz? Durun, öyle değil, kahinlikten mi söz edeceksiniz? Hayır, bir dakika bakın, Mecnun demeniz zaten gerekmez, yalancı diye yaftalamayın, tutmaz hiçbirisi. Eğer mutlaka beni çözmek, beni anlamak istiyorsanız, ben söyleyeyim, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, ondan bunlar. Bunu ben onun için söylüyorum, bunu anlayın. Evet, kendisini çözmeye çalışanlara kendisini anlatan bir kimlik. Ama peygamber yolunda olanlar da öyle değil mi? Hani Ashab-ı Uhdud olayında Buruç suresiyle ilgili öğrendiğimiz o genç delikanlının durumu da buna benziyor mu? Zannederim tıpatıp aynısı. Ha sen beni öldürmek istiyorsun öyle mi? Dağa attın beceremedin, rezil oldun. Denize gönderdin olmadı, perişan oldun. Senin asıl kafaya taktığın beni öldürmek öyle mi? Bunun bir yolu var diyordu hatta delikanlı o dönemin zalim kralına. Ne yapacakmış? Bir meydanda insanları toplayacak. Herkesin gözünün önünde bu delikanlıyı bir ağaç kütüğüne bağlayacak, hurma kütüğüne. Sonra oktanlığından bir ok alacak. Bu delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla diyecek ve atacak. E zaten o gencin, o delikanlının isteği de bu değil miydi? Demek ki işler Allah'ın emriyle, izniyle oluyordu. Bunu anlatacaktı. Ya da bu delikanlıyı koruyanın Allah olduğu, bu işleri düzenleyenin Allah olduğu, tek Rab ve ilah olanın Allah olduğu açıklanacaktı ya. Şimdi bakın Hud aleyhisselam da bu işin özünü, aslını ortaya koyuyor. Beni mi merak ettiniz? Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim diyor. Sonra görevini haber veriyor. Diyor ki benim görevim, Rabbim bana neler gönderdiyse ben onları size ulaştırıyorum. Bundan başka bir görevim yok. Yani Rabbimin dedikleri konusunda size güvenilir bir nasihat pozisyonu ya da emin bir öğütçü olma durumundayım veya ben ciddi samimi sizin için davranan birisiyim ama bu güven konusu olmalı. Evet bana güvenebilirsiniz diyordu. Zaten peygamberlerin asıl derdi, temel misyonu, esas görevi budur anladığımız kadarıyla. Yani bir peygamber ancak ve ancak sadece hem güven konusu, samimiyetine güven konusu ortaya koymalı, hem de kendisi hidayet üzere olduğu bilinmelidir. Değilse olur mu? Mesela bakın, diyordu ki, Yasin suresinde hani üç peygamber vardı toplumu yönlendirmeye çalışanlar, işte o toplumu yönlendiren, topluma hakkı anlatan, topluma hakikati duyurmaya çalışan insanlar, bu peygamberler karşısında birileri onları yok saymaya çalışıyor, birileri onları gündemden kaldırmaya çalışıyor, birileri onları haşlarız, taşlarız, yok etmeye çalışırız, vazgeçin, susun, bitirin bu davanızı demeye çalışıyor idiyse de, şehrin öte başından koşarak gelen bir adam diyordu ki, bu peygamberleri dinleyin, çünkü bu insanlar, اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ hem hidayet üzereler, hem ki bir ücret karşılığında yapmıyorlar. Yani samimi insanlar, güvenilir insanlar, kendileri de hidayet üzereler. İşte ben Rabbim gönderdi onları söylüyorum ve de ben güvenilir bir kişiyim. Benim kimliğimi biliyorsunuz. Yok beraberliğimizi tartışacaksak buyurun onu da söyleyelim. Sizden birisi olarak içinizden bir kardeşiniz ben Hud'a işte sizi uyarsın diye, size cennet ve cehennemi haber versin diye. Siz benimle hayatı değerlendiresiniz, sonunda gazaba mı, azaba mı, rızaya mı gidiyorsunuz bunu bilesiniz diye Rabbim bana zikir vermişse, bana gündem konuları belirleme yetkisi vermişse, bana neler yapılır, hayat nasıl yaşanır bunun bilgisini vermişse, bu mu, buna mı şaşırdınız, ne oluyor size, ne olmalıydı yani, hem Allah sizin de bildiğiniz kimseye muhtaç olmayan, her yeri, her şeyi, her hayatı, her mematı bilen, hem de bildiğinde yanılmayan olacak, hem güçlü olacak, hem kimseye eyvallah olmayacak, hem de bunu size mi soracaktı? Nuh kavminden sonra sizi halifeler yapan bir Allah, hatırlayın, bütün bu konular dahası sizin nimetlerle bezenmeniz anlamına gelmez miydi? Nice Allah'ın nimetleriyle Allah sizi imkanlı bir dünyanın insanı yapmıştı. Yani bütün bunlar sizin gücünüzü, kuvvetinizi artıran Allah olarak aklınızın başında, ortasında, kenarında olmalıydıyken ama siz neden bunları anlamak istemiyorsunuz? Gelin bunları gündeme alın ki felaha eresiniz. Sonra dedi ki Hud aleyhisselam, yani nedir derdiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi Allah beni size görevli kıldıysa, beni emin bir nasihatçı eylediyse, samimi bir görevli yaptıysa, siz de benim görevlendirilmeme şaştıysanız, yani ne olması gerekir? Başka bir felah, başka bir iflah yolu mu? Başka bir kurtuluş reçetesi mi buldunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ama onlar bütün bu samimi anlatımlara enteresan karşılık veriyorlardı. Zannederim yani bize öyle geliyor. Hud aleyhisselamın hiç beklemediği, bizimki hiç beklemediğimiz bir cevaptı. Dediler ki, ne yani ne demek istiyorsun? Demek biz babalarımızın kulu kölesi olduğu bir sistemi, bir yapıyı, bir yapılanmayı, bir kafayı bırakacağız, tutup sadece tek bir Allah'a kul köle olacağız. Bunu mu getirdin sen bize? Yani derdin bu mu, sıkıntın bu mu senin dediler. Eğer buysa, eğer biz anlamışsak ki nasıl da anlamışlar, o zaman eğer ciddiysen bu dediklerinde yok efendim biz ona uyarsak cennet değilse cehennem varmış öyle diyorsun öyle mi? Öyleyse hadi cehennemse gönder bakalım, söyle bakalım, getir bakalım, olsun bakalım dediler. Hatta kimileri şımarıklığın doruk noktasında diyordular ki, aleyhissalatü vesselam döneminde, yani accillena kıtlana kable yevmil hesab. Madem bir azap payımız varsa, ikaptan ve cezadan bize düşen bir bölüm varsa, hadi gönder ya Rabbi de şimdiden çekmeye başlayalım. Yani nasıl olsa yok ya, yok olduğu garantiye, dolayısıyla garantiye almışlar dalga geçiyorlar anlamına geliyor. Ama Hud aleyhisselam dedi ki, siz bilirsiniz, eğer bu iddianızda ciddiyseniz ki görünen o, Rabbiniz size gazap edecek, azap edecektir. Artık hak ettiniz bu işi. Yani ne demek istiyorsunuz? Sizin kendi kendinize ürettiğiniz. Öyledir dediğiniz, ya sizin ya babalarınızın fark etmez, ortaya koyduğunuz isimden ibaret, şekilden ibaret, aslı astar olmayan, gerçekle ilgisi bulunmayan yasaların, yaftaların kulu kölesi olmaya devam edecek ve bu konuda Allah size bir bilgi, belge indirmediği halde Allah konusunda hatta kulluk konusunda, yarın konusunda, ölüm ve yeniden diriliş konusunda, mutluluk konusunda, dirlik ve düzen konusunda yani siz benimle mücadele edeceksiniz öyle mi? Siz bilirsiniz bekleyin, ben de bekliyorum. Kim haklı olacakmış, kimin dediği doğru olacakmış, kim nereye gidecekmiş, kim nasıl hareket edecekmiş? Siz bilirsiniz bekleyin, ben de bekliyorum. Siz ya da babalarınız öyle dediniz. Annenizin kocası baba değil sadece burada anlatılan anladığım kadarıyla. Siz ya da fikir babalarınız. Sosyolojik konularda falanınız, ekonomik konularda filanınız, psikososyolojik konularda filan filan adamlarınız, sizin baba adam dediğiniz, hayatı onunla yönlendirdiğiniz, onun prensiplerine göre yaşamayı mutluluk zannettiğiniz, evinize, mutfağınıza, sofranıza, doyumunuza, doyumsamanıza, zevk almanıza bile yön vermeye yetkilidir zannettiğiniz bu adamlar, yani onların dedikleri konusunda Allah da bir delil, bir belge size vermemiştir kesinlikle. Siz neye cesaret, hayrola ne gayret ki siz mücadele ediyor, beni susturmaya, beni durdurmaya çalışıyorsunuz. Bekleyin, ben de bekliyorum. Beklediler. Sonunda, فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا O ve onunla beraber olanlar, Hazreti Hud ve onunla beraber iman edenler, işte ancak onlar Allah'ın bir rahmeti, lütfu ve ihsanı olarak kurtuldular. Ama وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Allah'ın ayetlerini yok sayanlar, dalga geçenler, hayatlarını öyle düzenleme, ya da hayatlarına öyle şekil verme konusunda ayetleri sanki ortadan kalkmış bir işi bitmiş gibi zannedenler, işte onların da kökünü kesti Allah işini bitirdi. Yani bakmışsınız bu Ad kavmi, yani bu adi kavim hepten yok oldu gitti. Ve mâ kânû müminîn, elbette bunu hak ettiler çünkü inanmıyordular. Ve ilâ Semûde ehâhum sâlihâ. Semud kavmine gelince, İşte onların bir kardeşi, içlerinden birisi olarak Salih de onlara peygamber. Ama Hud aleyhisselam ve Ad kavmi ile ilgili son pasaja bir daha bakıyoruz. Sanki aklımız orada kaldı, gözümüz orada kaldı diye. Demek ki Allah, Hazreti Hud ve onunla beraber olanları bir rahmet, bir merhamet unsuru olarak kurtarmış. Yani onlar hak etmişler mi? Öyle değil. Onların hak etmesi problemi değil burada. Evet, yarın Allah cenneti hak edersek inşallah bize, ama kesinlikle cenneti hak edip oraya gidenlere diyecek ki, işte cennetler, siz bunu hak ettiniz, buyurun sizin olsun cennetler denilecek. Evet, yani orası bir onore olma, böylece bir ayrıca mükafat verme yeri olarak kabul, ama bakın rahmet olmasaydı, Allah'ın lütfu olmasaydı ne Hud kurtulabilir ne yanındakiler kurtulabilirdi. Hatırlar mısınız? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyordu? Hiç kimse Allah'ın rahmet ve merhameti olmadan kurtulamayacaktır. Amellerim beni kurtardı demeye kimsenin ne cesareti ne imkanı olmayacaktır. Aman ya Resulallah, sizi de mi? Evet, ama eğer ki Allah'ın rahmeti ola diyordu. Öyleyse her seferinde Bismillahirrahmanirrahim demenin anlamını bir kere daha düşünüyoruz. Ya Rab sen Rahmansın, sen Rahimsin. Ey Rahman Allah, ey Rahim Allah, ey Allah'ım senin adınla diye başlarken her işimize, biz onun rahmet ve merhamet unsurlarına ulaşmanın, kavuşmanın, buluşmanın yolunu arıyoruz sanki. Yani sanki diyoruz ki Ya Rab sen Rahman ve Rahim olarak bana bunları yapmam konusunda yol göstermişin, ben bunlarla senin Rahman ve Rahim oluşuna, yani rahmet ve merhametine ulaşmayı ümit ediyorum. Beni ondan mahrum etme Ya Rabbi dercesine biz onun rahmetiyle cennete gitme ümidi taşıyoruz. Ya Rab sen mahrum etme. Ve ilâ temûde ehâhum sâliha. Peygamberlerin bir kardeşi olarak Salih ya da Semud'un bir kardeşi olarak Salih, içlerinden biri olarak Salih, aynen onlar gibi acıkan, yorulan, hastalanmaya ya da sapasağlam olmaya müsait ya da insan olmak haysiyetiyle var olan, yok olmaya mahkum dünya planında ama Allah'ın dediklerini dinlemeye değilse İsyan da edebilecek bir kapasitede yaratılmaya herkes gibi örnek olan bir peygamber, bir insan olarak, onlardan biri olarak işte Salih Aleyhisselam. Ama peygamberler neden isyana hem müsait yaratıldılar da hiç isyan etmezler? Ama işte onların peygamberliği bu ya. Yani peygamberler insan olmak açısından evet insandır ama sürekli Allah kontrolünde bir insandır. İşte ondan dolayı onlar sadece Allah kontrolünde olmaktan dolayı günaha girmeyecekler. Ayakları kayar gibi olsa da bazen Allah hemen onları uyaracak ve onlar yine dost doğru yolun örnekler olmaya devam edecekler. Ve ilâ temûde ehâhum sâliha. Semud kavmi ve onlardan biri peygamberlerin kardeşi Salih Aleyhisselam. Gâle, o da başladı görevine. O da başladı aynı şeyleri söylemeye. Aman Allah'ım, ne bıkmaz usanmaz insanlar isyan etmeye, aman Allah'ım, Allahu Ekber, ne sabırlı insanlar görevlerini yapmaya devam etmeye. Yani aynen Nuh gibi, aynen Hud gibi, işte Salih Aleyhisselam, o da başladı görevine, o da devam ediyor. Aynısı bize mi? Hani darısı başımıza, yok efendim darı. Ekeceksiniz, mısır çıkacaktır, buğday atacaksınız, arpa çıkacaktır. Ben onu bilmem o kelimeleri ama aynı şeref, aynı görev, aynı pozisyon, aynı durum bizim için de olmalı. Biz de aynı pozisyonda olalım da cennette onlarla beraber onlara komşu olalım. Gale dedi ki sözcülüğüne bakın, ya kavmi, kavmim, ey benim kavmim, ey bizimkiler, ey beraber olmam gerekenler, ey benim kavmim, ey Semutlular. Ubudullah ma aleküm min ilahin gayru. Allah'a kul köle olun. Boynunuza taktığınız ip Allah'ın ipi olsun. Sizi bir yerlere bir ipin ucundan birileri asılıyorsa bu sadece Allah'ın ipi olsun da çeken Allah'ın kullarından biri Allah'ın ipiyle çekmiş olsun. Yani işin aslı Allah çeksin de gidin bir yerlere. Kendi kendinize, kendinizce birilerinin kulu kölesi olmanız size ne kazandırır düşünsenize. Her konuda, bütün yaptıklarınız vahiy öyle belirlesin, Allah öyle desin ve öyle yapın. Bir ziyaretteyim, yanımda bir arkadaş, bir dostumuzun evinde. Karşımızda ev sahibi, kucağında, yani maşallah ama 41 maşallah halk diliyle, isterseniz 1001-2 maşallah deyin bir çocuk. Saçların rengi öyle farklı. Şöyle yüzü, mütebessimane tavrı öyle güzel ki sadece maşallah. Yanımdaki arkadaş çocuğun bu güzelliğini, çocuğun bu zerafetini, çocuğun bu tatlılığını, çocuğun bu şirinliğini görünce dedi ki ne kadar tatlı, ne kadar şirin. Ama yürekten dedi biliyorum, içten dedi, bütün benliğiyle söyledi. Ev sahibi gayet vakur, bir dost edasıyla, olaya hakimiyet değil, Allah'ın vahyinin, peygamberin sünnetinin hakimiyetini isteyerek dedi ki, keşke maşallah deseydin, hem sana, hem bana, hem çocuğuma faydası olurdu. Ama şimdi çok tatlı, çok şirin, ne kadar tatlı, ne kadar şirin, ne oldu dedi. Ne faydası oldu? Yani bu değerlendirmenin ne anlamı var demeye getirdi ama ne kadar tatlı, ne kadar şirin söyledi arkadaşta. Şimdiden ona da maşallah. Öyle değil mi? Yani hayatın mihverini, ölçümlemelerini, düzenlemelerini hep Allah'a göre ayarlamalı, belirlemeli değil miydik? İşte öyle söyledi Salih aleyhisselam. Kavmi Semud'a öyle söyledi. Dedi ki, ey kavmim, boynunuzdaki ip kimin ipi, farkında mısınız? Allah'ın olsun, Allah'a kul köle olun, sadece onu dinleyin. Mâ leküm min ilahin gayru. Var mı ondan başka kulu kölesi olacağınız bir varlık? Ne mümkün? Başka ilah mı? Gökte mi arıyorsunuz? Etmeyin. Nerede bulacaksınız? Göğü de var eden Allah değil mi? Tüm göktekiler de onun. Yerde mi arıyorsunuz? Hayır, ama yerde nereden bulacaksınız? Yerdekiler de onun. Siz herhangi bir yer varlığına, herhangi bir gök varlığına tanrıdır diye, ilahdır diye, kulu kölesi olsam diye peşinde koşsanız, Allah onu yok ediverse ne yapacaksınız? Tanrısız kalırsınız. Etmeyin, eylemeyin. Yani ne arıyorsunuz peki? Karanlıklarda mı? Ya da aydınlıkları ayarlayan, belirleyen ilah mı arıyorsunuz? Var mı ondan başka ilah? Var mı onun gibisi? Düşünsenize. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbiniz size bir beyine gönderdi. Rabbiniz size bir alamet ve işaret, apaçık net kendisinin Rab ve ilah olduğunu anlatan bir bilgi gönderdi. Yani ona baka baka, düşüne düşüne, onun gündeme getirilişini siz var olduğu sürece hep Allah'ı anlayacağınız bir beyine, bir alamet, bir işaret gönderdi. İşte هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللّٰهِ. Yani bir Allah'ın devesi ki Allah onu size bir ayet, bir alamet olarak, ama beyine olarak, net, açık, apaçık anlamak isteyenlerin anlamada zorluk çekmeyecekleri netlikte ve berraklıkta bir ayet olarak, işte Allah'ın devesi, onu size gönderdi Allah. Salıverin onu, Allah'ın arzında yesin, içsin, yayılsın. وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ. Sakın ha, ona bir kötülük dokundurmayın kesinlikle. Değilse فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Elim bir azap size dokunur o zaman. Alır kapar götürür sizi. Korkunç bir azabın girdabında boğulursunuz. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Mahvolur, perişan olursunuz. Aman etmeyin, eylemeyin dedi. İlk defa görüyoruz. Adem, Şit, İdris, Nuh, Hud, hiçbirinde böyle özel bir ayet, bir alamet yok. Bu Kur'ancası. Biz Türkçe'de ona mucize diyoruz. Yani peygamberin hak ve hakikat anlattığına, Allah'ın al kulum yanında bulunsun, İnsanlar ona bakıp seni görevlendirenin ben olduğunu bilsinler, onlar biraz anlamadılar galiba ama bununla anlasınlar diye bir belge olarak gönderdiği o özel olaya ya da o özel varlığa ya özel işarete biz mucize diyoruz. Mesela bunun Allah'tan olanla mucize diyoruz da, kuldan olanla da bir işaret, alamet, bir belge, bir bilgi dediğimizi biliyoruz. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinde ashabıyla beraber otururken kalkıp gider. Sahabe az bekler, merak eder. Dönmeyince Ebu Hureyre Efendimiz anlatıyor. İlk davranan ben oldum diğerlerinden önce. Ötekiler de arkamda. Biliyorum ki onlar da kalkacaklar. Şöyle gittim, izini takip ettim, bir imkan buldum. Bir dostun falanın bahçesinde olduğunu anladım ama kapıyı bulamadım. Suyun girdiği bir ark buldum, oradan şöyle ben de sokulup girdim. Baktım ki aleyhissalatü vesselam kuyunun başında, suyun başında şöyle serinliyor. Kimsin, hayrola sen dedi. Ben Ebu Hureyre deyince konuştuk ettik ve ayakkabılarını verdi bana. Yani bunun, bu sözün peygamberden olacağına delil olarak verdiğini anlıyoruz. Ve dedi ki, haydi buradan çık. Karşına gelen herkese de ki, kim ki la ilahe illallah derse, işte ona cennet var, garanti. Ebu Hureyre Efendimiz de coşkun, sevinçli, peygamberden aldığı bu görevle, elinde ayakkabılar fırlıyor sokağa, karşısına ilk gelen, takdir, Ömer Efendimiz. Hayrola diyor, nedir bu, ne hayat, böyle böyle, la ilahe illallah diyen cennete, onu elindekiler, peygamberin ayakkabıları o dedi. Göğsüne öyle bir vuruyor ki bakmışsınız yere düşmüş. Kalkıyorlar, kaldırıyor. Hadi bakalım peygamberin huzuruna. Durum anlatılınca, ama diyor ya Resulallah, buna güvenirlerse ya. Hadi bakalım öyle olsun diyor peygamberimiz. Kimileri söz edecek hadis arıyor ya. Yani kardeşim, hadis mi yok piyasada? Yani şerefli hadisler peygambere ait. nice şereften yoksun hadisler var. Söz edin, kimi ne konuşacaksanız konuşun isterse diyesim geliyor. Ama yani bu hadisle ilgili, efendim acaba yani adam la ilahe illallah dedi, doğru cennete mi? Yani Peygamberimiz bu konuda sadece böyle dediyse, evet, başka bu konuda bir şey demediyse bana ne yapayım? Yani Allah mı, Resulü mü yetkili, yoksa ben mi yetkiliyim diyesim geliyor. Ama aleyhissalatü vesselam bununla ilgili başka sözleri veya bununla ilgili başka yorumları da var biliyorsunuz. Mesela la ilahe illallah cennet kapısının anahtarıdır. Ama biliyorsunuz anahtar dişsiz açmaz diyor. O da amelleridir diye haber veriyor. Demek ki la ilahe illallah diyecek adam da, mesela derler ki dinsiz imansız bir adam varmış. Müslümanlıkla ilgisi yok ama Müslümanlarla beraber yaşarmış. Sesi de biraz güzel olunca bir gün yakalamışlar, zorla tehdit ederek, değilse öldürürüz canına okuruz diyerek ezan okutmuşlar buna. Hani de Müslümanlıktan korkuyor ya, ben Müslüman değilim de diyemiyor ya, bağırıyormuş Allahu Ekber, neyse olsun bakalım, ama eşhedü en la ilahe illallah diye yüksek sesle millet duysun diye bağırınca arkadan kendi kendine derler diyormuş. Yani ben demiyorum, öyle derler bir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derler. Yani öyle mi diyeceğiz şimdi? Adam la ilahe illallah diyecek, arkasından da derler diyecek. Bu da cennete gidecek. Olmaz öyle şey tabii. Demek ki söyleyin, la ilahe illallah diyen nereye gidecek? Cehenneme mi yoksa? O zaman demeyelim. Yani gidilecek başka yer var mı? Bir cennet var, bir cehennem. Cennete gitmek için ne gerekiyor? La ilahe illallah gerekiyor. Ama ya Rabbi ben dediydim ama pişmanım, bozdum sözümü diyenler nereye gidecekse gitsinler onlar. O ayrı bir şey. Demek ki bir işaret, bir alamet konusu diye buraya giriverdik ama geri dönüyoruz. Salih Aleyhisselam'ı Allah görevlendirince ilk defa onda mucize olarak bir deve lütfunu görüyoruz. Yani benim bu söylediklerimi Allah bana söyledi. İşte deve, Allah'ın devesi, salıverin, yesin içsin yeryüzünde, bırakın dokunmayın ona, sakın ha, hele ki öyle bir azap ikab için, yani bir kötülük için, ona bir zarar vermek için dokunursanız, sakın, dikkat edin, bir azap, bir elim azap sizi tutar yakalar da neye uğradığınız şaşırırsınız diyordu. Evet, bir deve. Anladığımız kadarıyla öylece var edilen bir deve. Hatta bir de yavrusu olan deve, o tarafını çok bilmiyorum. Ama bir deve ki kendiliğinden var kılınmış, öyle bir şeylerin, birilerinin, başkalarının devesi olarak intikal etmemiş. Yani hani İsrailoğullarının bir bakarası vardı ya kesecekleri, onu arayıp bulmuşlar ayrı. Ama bu öyle değil, bir deve, bir özel deve bu. İşte bu devenin bir özelliği var. Su bir gün onun olacak, bir gün kavim kullanacak. Eyvah, işte orada kıyamet kopuyor. İşte orada yaygarayı basıyorlar. Su, susuz olmaz elbette. Efendim bunlar neredeydi acaba? Biz anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz gibi ama biz bu kavimlerin nerede olduğunu demeden mi anlatıyoruz dersiniz? Siz şöyle coğrafya bilginiz, harita bilginiz, yerler, yurtlar, memleketler bilginizi bir tazeleyin. Cezire denilen Musul ve çevresi, işte o bölge ya da Cizre'ye kadar olan alanlar, o bölge Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı bölge diyoruz. Ama Güney Arabistan dediğimiz Yemen'den, Aden'den, Mekke'nin güneyinden şöyle Hadramut arası, işte orası Ahkaf bölgesi de Hud Aleyhisselam'ın, Ad kavminin bölgesi. Ama Salih Aleyhisselam'ın bölgesi ise Medine'den çıkacaksınız. Peygamberle beraber Tebük'e doğru, savaşa doğru giderken işte o Medain Salih denilen bir yerlerden geçeceksiniz. Orası da Salih Aleyhisselam'ın kavmi. İşte oradaki bu insanlar suya elbette bütün insanlar gibi muhtaç, suyu elbette değerli bir gelir kaynağı biliyorlar. Tüm ekonomik yapılanmalarını ona bina etmişler. Deve bir gün onu ellerinden alıverince %50'ye düşüveriyor gelir kaynakları. Yani kar imkanları ya da hava atma imkanları ya da piyasaya hakim olma imkanları otomatik kendi kendine yarıya iniveriyor. İşte onların belki çıldırdıkları noktalardan biri. Ama adamların ruh halinin bir başka bölümü var, bir başka görüntüsü, bir başka cephesi var anladığım kadarıyla. O da mahza hayır olan şeye karşı gelme sapıklığında insanlar. Çünkü evet, su bir gün devenin, bir gün kendilerinde, ama deve bir gün su içiyor ve o suyu bir günde öyle özel bir fabrika gibi ki süte çeviriyor ve bütün kavim onun sütüyle doyuyor. içiyor, içebildiğince, kullanıyor, kullanabildiğince ne kadar ihtiyacı varsa hepsini karşılayacak kadar öyle bir süt imkanı veriyor. Vezkuru iz cealekum hulefâe min ba'di adin ve bevvâekum fil ard tettehidûne min suhûlihâ gusûran ve tenhitûne el cibâle büyûte fezkuru âlâ Allah ve lâ ta'sav fil ardı müfsidîn. Böyle söyledi. Sözüne böyle devam etti Salih aleyhisselam. Deli gönül ne der bilir misin diye bir söz var. Allah rahmet etsin. Bir komşumuz sık kullanırdı. Deli gönül ne der bilir misiniz? İmkan olacak. Arapça değil ha. Ne yapayım, Arapçayı öğrenen değil. Ana dili Arapça olan milyonlarca insan var. Öyle değil derdim benim. Ama şu Kur'an'ı Müslümanlar öğrenecekler. Ne kadar mı? Arapça konuşacak kadar değil, okunandan anlatılanı anlayacak kadar. Ne kadar tatlı olur. Yavaş yavaş, aheste bir okuyuş, herkes anladığı kadar düşünecek ve o kendi dilinde değil, dil yani gönül dilinde kendi kafasına nakşedilecek. Ne kadar tatlı olur. Böyle bir bir, kelimeye dökmeden, cümleye hapsetmeden ya da beşerin şu dudak ve dil programına mahsur kalmadan hepsi herkes kendi benliğinde anladığı kadarını kafasına yerleştirecek, kalbini onunla bezeyecek, nakşedecek, ne kadar güzel olur. Öyle bir imkanımız olsa, herkese, her ben Müslümanım diyene Kur'an'ı kendisi okununca anlayacak hale getirsek, imkanımız olsa. Değilse bir arkadaş iki kız çocuğuna, kendi kızına, yetişkin iki kızına Arapça öğretsinler, öğrensinler diye bir kursa gönderiyormuş da, aa ne olacak dedim, ne gereği var? Bilmem, sebebini sormak içindi benim sorum. Ne demek yani, Arapça öğrenmesinler mi, iyi bir Müslüman olmak için filan diye başlayınca, bir dakika dedim müsaadenle, yani ama sen niye kendini iyi bir Müslüman olmak için Arapça öğrenmiyorsun? Ama ve fakat yani dedi, dedim ki, istersen Bağdat'tan başla, Irak'tan, Suriye, Ürdün'den devam et, Mısır mı önünde, Libya'yı geç, Tunus, Cezayir'den Fas'a kadar bütün bir alem Arapça biliyor ama sen Kur'an öğrenmek için onlara gitmen gerekmiyor değil mi dedim. Dedi ki Salih aleyhisselam, öyle dediğini Allah haber veriyor ama Arapça haber veriyor, anlamaya çalışalım. Ben sesli düşüneyim ama siz sessiz olsa da anlayın. Vazkuru, gündeme getirin. Hatırlayın, anlayın, hatıranızda canlı tutun. Yani onun ne olduğu konusunu unutmayın. İz nitekim siz, cealeküm hulefâe min ba'di adin, Ad kavminden sonra halifeler oldunuz. Allah size öyle yaptı. Yani Allah'ın dini, İslam dinini, Allah'ın dini, onun gazap ve rıza yollarını kendiniz yaşamak ve başkalarına yaşatmakla görevli kılındınız. Halife oldunuz, anlamıyor musunuz? Unuttunuz mu ne çabuk? Dahası ve bevvâekum fil ardı. Yeryüzünde size imkanlar hazırladı Allah. Sanki yeryüzünü size sunuverdi Allah. Ki siz bu imkanlar sayesinde tettehidûne min suhûlihâ kusûran, ovalarına saraylar yapıyordunuz. Muhkem binalar ediyordunuz, ediniyordunuz. Ve tenhitûne el cibâle büyûta, ve dağları da yontup evler yapıyordunuz değil mi? Bunları neye göre yaptınız? Kim imkan verdiğini ne çabuk unutuyorsunuz? Bütün bu imkanlar size Allah vermedi mi? Fezkuru, hadi unutmayın. Allah'ı, Allah'ın nimetlerini, âlâ Allah'ı, Allah'ın nimetlerini unutmayın. Ve lâ ta'sav fil ardı müfsidîn, yeryüzünde düzen bozmayın. Düzen bozmaya çalışmayın. Azgınlık yapmayın. Yani amma iyi, adamlara bak, dağları yontup ev yapıyorlarmış, evet. Ama yani ovalarda da, düz arazilerde de dağ gibi muhkem, sapasağlam kasırlar, köşkler, saraylar, yüksek binalar ediniyorlarmış. Peki söyle, senin evine imkanı kim verdi? Onları Allah vermiş. Sen kendi evinin imkanını kendin buldun değil mi? Öyle mi zannettin? Etme. Burada hayırla yad etmek zorunda olduğum yeğenimi hatırlayacağım. Bir caddede gidiyoruz. Şöyle yan bir sokağa saptık. Biraz Ağat kavmini, biraz Semud kavmini hatırlatan yapılanma var şehrin o bölümünde. Derken karşımıza, şöyle sağ cephemize, sanki bir bölgeden bir dağ kütlesi getirilmiş de oraya konulmuş ve titizlikle, ince bir ustalıkla işlenmiş, oyulmuş, odalar, evler haline, ev şekline getirilmiş bir kütle, bir blok vardı sanki. Betondan mı yapmışlardı? Ama parçasız gibiydi. Ama sanki bütündü, paramparça edilmemişti. Yani küçük birimler halinde üst üste yan yana konulmamıştı. İşte öyle muhkem bir bina ama henüz daha pencerelenmemiş, kapılanmamıştı. Yani daha yapılanma dönemindeydi. Benim ağzımdan çıkıvermiş. O bana emmi, ben ona emmi derdim. Emmi, baksana Semud'un son artığı dedim. O her zamanki olgunluğu, her zamanki güzel yorumuyla, anında pratik zekasıyla dedi ki, evet emmi, salih olarak bizi bekliyorlar. Evet, galiba işin aslı buydu. Yani şimdiki insanlara, sizde Semud'dan kalmasınız, bu ne yaptığınız, gücünüzü, kuvvetinizi nereye kullanıyorsunuz, sizin tarihte örnekleriniz vardı, Semud gibi muhkem binalarla uğraşıyorsunuz, altılık demir yerine sekizlik, onluk idare ederken on altılık kullanıyorsunuz, nedir bu yaptığınız, yıkılmayacak mı zannediyorsunuz? Bakın şair de öyle demiş sizin için, lidu lil mevti vebnu lil harab, فَكُلُّكُمْ تَصِيرُوا اِلَى تَبَابْ ya da turab. Yani doğun bakalım, nasıl olsa sonunda öleceksiniz. Yapın bakalım, sonunda harap olacak bütün yaptıklarınız. Hepiniz sonunda harap, turab olacaksınız, toprak olacaksınız deniliyordu ya, demenin ne anlamı var? Yani ey sen Semud'un son artığı, ey sen Semud gibi yapmışın, ey sen Semud gibisin demenin ne anlamı var? Ya ben salih olmalıyım onu görünce. Yani ey sen Semud değil, ey ben Salih, hadi Semud'un bu artıklarına git demek zorundayız öyleyse. Ne yapmış onlar? Kayaları yontmuşlar, ev yapmışlar. Var mı çevrenizde? Muhkem olsun diye. Ama insanlar öyle. Eğer onlara Salih gitmezse, eğer onlara peygamber ulaşmazsa, peygamber ulaşıncaya kadar puta tapmaya devam edeceklermiş. Biz Taha suresinden onu öğreniyorduk. Siz de okudunuz mu bilmem. Yani Taha suresinde Allah Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamdan söz eder. Musa aleyhisselam Tur'a Allah'la buluşmaya gidince geriye Harun aleyhisselamı görevli bırakır. O da gücü yettiği kadar onların buzağdan yapılan heykele tapmalarına engel olmaya çalışsa da mümkün değil. Sonunda şöyle karşılık verirler. Galu لَنْ نَوْرَهَا عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى Bu işi bir bıraksan, sen iyi bil biz kafaya takmışız, Musa bize gelene, yanımıza dönene, Allah'tan mesaj getirene kadar biz puta tapmaya, biz işte bu, kendimizin eliyle ürettiğimiz o buzağı putuna tapmaya devam edeceğiz demiştiler. Öyleyse, biz de eğer peygamberi topluma getiremezsek, toplumu peygamberle tanıştıramazsak, ya Salih bölümündeki gibi tanımazlarsa toplum peygamberi, ya Hud bölümündeki gibi tanımazlarsa, ya Nuh bölümündeki gibi tanımazlarsa, o zaman ya Nuh kavmi gibi, ya Ad kavmi gibi, ya Semud kavmi gibi mutlaka sapıtacaklardır ama peygamber ulaşana kadar. Etmeyin, eylemeyin, yeryüzünde düzeni bozmayın diyordu Salih aleyhisselam. Yeryüzünde düzen mi vardı ki? Elbette Allah bir düzen kurmuştu. Hatta rahatlıkla söylesek, mesela taş, nerede kullanılacağını Allah'ın bir düzeni, bir programı var mı? Var elbette. Mesela meyhane duvarında mı? Meyhane denilince örneği isterseniz daha yeniden bir başka şekle büründürelim. Mesela üzüm, şarapta kullanılmaya yaratılmamış değil mi? Bir düzen var mı üzüm dünyasında? Allah'ın yarattığı üzümün dünyasında Allah'ın koyduğu bir düzen, bir sistem var mı? Var elbette. öylece yersiniz, hatta olgunlaşmamışken bile kullanırsınız, koruk diyorlar. Olgunlaşmışını yerseniz ya da doğrudan yemezseniz suyunu sıkarsınız veya kaynatır pekmez yaparsınız veya bir başka şekle büründürün ama şarap haline getiremezsiniz. Yani o başka şekil sirke olabilir ama şarap değil. Bu kadar güzel anlatıyordu her peygamber gibi Salih aleyhisselam ama kavminin cevabına bakın. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Sıralamaya dikkatinizi çekelim mi? Nuh aleyhisselam anlatılırken قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ denildi. Yani toplumun önde gidenleri, topluma yol gösterenler, topluma program çizenler ya da toplumda söz sahibi olanlar, hepsi bu kadar. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ Kavmin meleği dedi ki, ama Ad kavmiyle ilgili olan bu bölümde قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Kavmin meleği ama onlar kafirler diye özel beyan edildi. Yani Ad kavminin kafir olan mele takımı, o önde gidenleri, o yol gösterenleri dediler ki ve fakat Semud kavmine gelince yorum bir başka şekil aldı. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Toplumun o kavmin, o Semud kavminin müstekbir davranan, kendilerini büyük zanneden ya da kendilerine büyüklük bahası biçen ya da büyüklük kaftanı biçen, biz büyüğüz, büyük olmamızı herkes kabul etmeli diyen insanlar var ya, o elit tabaka, o önde gidenler, o yol gösterenler, onlar lillezine suzifu, zayıf bıraktıklarına, zayıftır dediklerine kriterleri kendileri belirliyorlar. A, B, C özellikleri olanlar güçlü, bunlar olmayanlar zayıf. Mesela siz cahillik konusunda da benzerini galiba kullanıyor ya da duyuyorsunuz. Mesela bir sistemden haberi olanlar alimdir, değilse cahildir değil mi? Gerçi İslam'da da öyle aslında. İslam'dan haberi olanlara alim denir. Değilse adam her şey biliyor olsun ama İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti, Allah'ı, peygamberi, dünya ve ahireti, cennet ve cehennemi bilmiyorsa cahildir. Olayları Allah'ın dediğine göre, peygamberin modeline göre düzenlemeyi bilmiyorsa cahildir. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e En'am suresinden öğreniyoruz 35. ayette. Cenab-ı Hak hatta diyor ki sakın ha böyle bir daha cahillik yapma. Ne yapmıştı? Yani ayet anlatıyorum anlamıyorlar. Hadis söylüyorum dinlemiyorlar. Acaba ben ne bulsam ne etsem de bu adamlar Müslüman olsa diye ayet ve hadisten başka bir şey arıyordu sanki peygamberimiz. Ama bilmiyordu ki öyle olmayacağını. Bir kere dedi, bir kere düşündü, bir kere şöyle aklından geçirdi. Tamam, her şey bitmişti. Şimdi de öyle değil mi? İstanbul'da dolmuşta otobüste yürüyorsunuz. Yanınızdaki biri birine yol soruyor. Hani oda kule var ya yanında, işte şu sokak bu cadde derken öteki şaşkın, bilmez görününce, aa oda kuleyi bilmiyor musun diyor. Ne kadar ayıp, cahilin teki tabii. Peki şu son olayları yeni mi duydun? Aa kaç gündür dünya çalkalanıyor, duymadınız mı? Çok cahilsiniz. Ay ol ya da güneş ol, değil mi? Ya da siz benzerlerini bilirsiniz. Mesela aktualiteden haberi yoksa birinin, ya da piyasadan, medyadan haberi yoksa bir başkasının, ya da araba piyasasından haberi yoksa bir başkasının, gerçekten cahil değil mi? Biri birine kendi piyasasını anlatırken Bora diye söze başladı, devam ediyordu. Öteki saf saf yüzüne bakınca, aa doğru, gerçekten sen bunu bilmezsin değil mi? Bir araba marka modelidir diye izah etmeye çalıştı. Çünkü karşısındaki çok cahildi gerçekten. Öyleyse, yani insanlar kendilerini büyük kabul ettiler diye büyük mü olacaklardı? Hatırlar mısınız? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında böyle bir kere bir yanılgı vardı. Yani Kureyş'in önde gelenlerini, kendilerini büyük diye lanse edenlerini, aman bizden daha büyük yok, biz en büyüğüz diyenlerini, Peygamberimiz de sanki galiba bunlar büyük, işe yarar zannıyla onları İslam'a davet ederken, Kureyş'in adam demediği, adam yerine koymadığı, yani hiçbir değer verecek tarafı olmayan Abdullah İbni Ummu Mektum gelivermişti yanına da. Gözleri bile görmüyordu. Bana din anlat, din öğret, Allah'ın dinini tanımaya geldim demesine rağmen, Peygamberimiz yani sırası mıydı dercesine şöyle yüzünü ekşitip dönmüş de, niye ama? Yani onu adam yerine koymadığından değil, Diğerlerinde çok şey bekliyordu. Onlar büyüktü ya hani neyse nasıl bir şeyse. Ama daha ilk günlerde biliyorsunuz. Peygamberimiz böyle bir modeli, böyle bir kuralı, böyle bir yasayı öğrenmemişti henüz. Ama Cenab-ı Hak olaya el koyuvermişti değil mi? Sen ha dedi. O mu öteki mi? Bir daha olmaz. Oradaki yanlışı yani olmaması gereken davranışı neydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin? Anladığım kadarıyla değerlendirme sistemindeki yanlışıydı. Yani cahiliyenin değer yargılarına göre bu adam önde, bu ikinci planda olması gerekir demesiydi işte olmaması gereken. Bakın bunlar da kendilerini büyük zannediyorlardı. Kafirlikte büyük mü? Ha öyle diyeceksiniz belki ama yok, kendilerini büyük zannedenler demek benim daha çok hoşuma gidiyor. Diğerleri de zayıf bırakılanlar, öyle kabul edilir. Zayıftır diye kale alınmayanlar. Kim zayıfmış kim değil sonra belli olur o iş. Mesela sahabenin bedenen en zayıfı neredeyse Abdullah İbni Mesud'dur derler. Çelimsiz, zayıf, güçsüz, öyle ince bir insan. Ama imana bakın, güce bakın ki Kabe'nin yanında Kur'an'ı açıktan ilk okuyan o ne kadar güçlüymüş. Hani siz bir hadis bilirsiniz, zayıf mümin, güçlü mümin, işte ondan hayırlı mümin neydi onu hatırladınız mı? Peki neye göre güçlü mümin daha hayırlıdır? Kuvvetli mümin, kasası kuvvetli, kesesi kuvvetli, pazusu kuvvetli, bileği kuvvetli, beli kuvvetli, yok efendim avenesi kuvvetli ya da silahı kuvvetli, hayır hayır hayır ya imanı kuvvetli olan. Ötekiler imana kullanılırsa daha kuvvetli mi? Hayır efendim, iman kuvvetli olan kuvvetlidir. Hepsi o kadar, onu biliyoruz. Çünkü müminlik anlatılıyor ve kuvvetlilik orada ayan beyan kılınıyor. Yani Allah hastalık nedeniyle gücünü kuvvetini almışsa demiyorum. Doğuştan yaratılıştan ayakları şöyle gözü böyle idiyse ve o gerçekten de iyi bir Müslümansa söyleyin o kuvvetli mümin olamaz mı yani? Dediler ki zayıf bırakılanlara, siz bu konuyu yani müstekbir ve mustazaf olanları daha önceki ayetlerle şöyle bir kere daha düşünün. Dediler ki limen amene minhum, mustazaf olanların inananlarına ama. Yani demek ki mustazaf olanlardan, zayıf görülenlerden kimileri iman etmemiş ama iman edenler var. İşte onlara dediler ki ete'lemune enne salihan murselun min rabbihi. Yani siz gerçekten inanıyor musunuz? Demek yani size göre Salih, Rabbinin gönderdiği, görevlendirdiği bir elçi, bir peygamber öyle mi? Siz buna mı inanıyorsunuz? Galu, cevaplarına bakın. İnna bima ursile bihi mu'minun. Ne kadar tatlı, ne kadar şirin. Yani maşallah. Ne kadar güzel cevap veriyorlar. Evet, gerçekten bize ne gönderildiyse biz ona inanıyoruz dediler. Allah onu niye gönderdi, başkasını bulamadı mı, o mu layıktı anlamayız. Biz onun peygamberliğine inanıyoruz. Ama onlar çılgın, ne yapacaklarını şaşırmış. Cevaplarına bakın hainlerin ya da zalimlerin. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Gerçekten müstekbir insanlar, gurur ve kibirlerine bakın. Alın öylese dediler. İnna billezî âmentüm bihi kafirun. Biz de sizin iman ettiğinizin kafiriyiz öyleyse. Biz de onu gündemden kaldıracağız öyleyse. Biz de onu yok sayacağız öyleyse dediler. Hadi yapsınlar bakalım. Ne kazanacaklar, ne kaybedecekler. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا. Böyle bir konuşmadan söz ediyor Allah. Kafirler şöyle diyorlar, mele böyle diyor, müstekbirler böyle diyor, büyüklük taslayanlar böyle diyor, gurur kibire kapılanlar böyle diyor. Biz onları ibret nazarıyla bakalım, dinleyelim. Şöyle arka planda peygamberin arkasına, onun gölgesine yerleşelim ya da bir gölge gibi onu takip edelim, dinleyelim, denilenleri daha güzel anlarız. Evet böyle dediler ama artık ipin ucu kaçmıştı. Artık onlar da bildiler ki bu işe bir son vermek gerekir, öyle zannettiler. Ustaları, üstadları şeytan onlara böyle akıl verdi galiba. Yani ne yapsalar boş, bu adamların hayrını istediler. Hani öyleydi ya, bunlar düzen bozmak için değil, düzen kurmak için, ıslah etmek için, güzelleştirmek için yaparlardı ya yaptıklarını. Söylediler adamlara, yani siz dediler bu Salih'in peygamberliğine. Ama ne kadar açıktı değil mi onlara göre? Görüyorsunuz değil mi? Göze bakın, göze. Bir göz ki Salih Aleyhisselam'a bakıyor. Mümkün değil diyor ya. Açık, o kadar net ki bu adam peygamber olamaz kesinlikle. Ama göze bakın, göze. Bir göz ki bakıyor ona, peygamber diyor. Hepsi o kadar. İşte yani göz var, izan var, ikram var, akıl var, mantık var. Yani nedir bu? Olur mu böyle şey diyorlar? Yani bu adamlara biz söyledik, dahası yok. Anlamıyorlarsa biz bu işe bir son vermek zorundayız. Biz bu düzeni kurmak zorundayız. Bu mevcut düzeni muhafaza etmek zorundayız diyorlar. Ve diyorlar ki bu işin bir çaresi, bir çözümü var. Ne o? Bu adamın haklılığını haykıran bu deveyi ortadan kaldırırsak galiba her şey tamam. Öyle düşündüler. فَاَقَرُنْ نَاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Dediler ki, bu işe bir son verelim. Evet, ama deve vardı ortada, bir de salih. Hangisi daha kolay? Devenin ayaklarını biçersek, ayaklarını kesersek, bu iş biter dediler. Öyle de yaptılar. Başka sureler bize detayını anlatır. Ben buradaki kadarını anlatmaya niyetliyim. Yani dokuzlu bir çete varmış. En şakileri öne atılmış. O işi bitirmiş. Onu orada o sureyle ilgili anlatalım. Buna göre o devenin kesimi bana şunu anlatıyor. Devenin görevi neydi? Salih aleyhisselam haklıdır. İşte bana bakın anlayın. Bunu anlatıyordu. Bir ayetti, bir alametti, bir nişaneydi, bir işaretti. İşte buna tahammül edemeyenler, onun ortada gezip dolaşmasına dayanamayan, hazmedemeyenler ayaklarını biçiverdiler. Yani ayaklarını kestiler. Sizin de başınıza gelmiştir belki ama ben de bazen yaşadığımı bir hatırlıyorum. Yani bir yerlere gidiyor idiysem, birileriyle görüşüyor idiysem, birinin çocuğuyla, birinin babasıyla, birinin arkadaşıyla berabersem, bir ortaklığın kenarında bazen ben de misafir oluyorsam, eğer benim orada varlığım onlara, onların plan ve projelerindeki ifsadı, düzen bozuculuğu, vahyin dışında oluşu hatırlatıyorsa, hoşlarına gitmiyorsa ayağımı kesiveriyorlar. Girişime yasak diyorlar. Ya da varlığıma karşı geliyorlar, bir daha bitsin bu iş, tamam sen yoksun, yok olmalısın diyorlarsa, sanki benzer bir olay. Başka? Bu ayetten anladığım, evet ayağını biçtiler, gaflete bakın, onu var eden Allah'tı, sanki bunlar yok edecekler, kiminle yarışıyorlar farkında mısınız? Tarih boyunca hep bunu gözlüyoruz. İnsanlar, peygamberler ortaya çıkınca hafife alırlar. Sonra olsun bakalım ama diye az biraz tehdit ederler. Derken tehditlerine taviz eklerler. Olmazsa biraz da haddi aşarak cezalandırmaya, bireysel ızdırap vermeye, sıkıntı vermeye çalışırlar. Hepsi eğer çare olmazsa onu oradan yok etmeye, ortadan kaldırmaya çalışırlar. Yani peygamber ve Müslümanlar şahsında dini ortadan kaldırmaya çalışınca da karşılarında Allah'ı bulurlar ve helak olurlar. Öyle olmadı mı? Peygamberimiz dönemi hafife aldılar, basite indirgediler, hiçe saydılar olmadı. Dalga geçtiler, alay ettiler olmadı. Az biraz tehdit derken biraz tavize başladılar. Bir yıl sen, bir yıl ben filan dediler. Olmadı. Az biraz işkenceler başladı, önüne geçemediler. Sonra hicret başladı. Çaresiz kaldılar, dediler ki bunun bir sonunu alalım, bu işe bir son verelim, Bedir'e gittiler ve başlarına geleni biliyorsunuz. Hep öyle olacaktır, yeter ki Müslümanlar dayanabilsinler, Müslümanlar kapıdan girince galip geleceklerini unutmasınlar. Burada da benzerlerini görüyoruz. Evet, yaptılar yapmaya, yani devenin ayaklarını kestiler. Artık gezip dolaşamaz oldu. Artık Salih Aleyhisselam'ın bilgileri, belgeleri kayboldu. Yaktılar ya da asiti attılar veya gömdüler veya külünü göğe savurdular. Yani Salih Aleyhisselam haklılık belgesini kaybetti. Evet, tamam. Böylece ama Allah'ın emrinden çıktılar. Haddi aştılar, taşkınlık gösterdiler. Ve dönüp Salih'e dediler ki Aleyhisselam'a وَقَالُوا يَا صَالِحُ Ey Salih, İ'tina bima ta'iduna in kunte minel murselin. Eğer hadi bakalım peygamber sen öyle diyordun. Yaptık biz de ne yapacağımızı. Gördün işte senin bütün varın, yoğun, tüm dayanağın ortadan kayboldu. Hadi bakalım dediler. Evet hadi bakalım bekledilerse Allah da gösterdi. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ Onları bir raçfe, bir sayha, bir ses, bir titreme tutuverdi. Böylece hepsi dar ve diyarlarında, yurtlarında ve yuvalarında dizüstü çökü kaldılar. Koca koca adamlar, boş kütükler gibi devrildiler. Salih aleyhisselam da fetevelle anhum, onlardan şöyle ayrıldı da, ayrılıp giderken vekale dedi ki ya kavmi, hala kavminin derdindeydi. Elbette şefkat ve merhamet sahibiydiler. Elbette onların dirilişini isterlerdi peygamberler. Dedi ki ey kavmim, kavmi helak olmuş. Yerle bir olmuş, yok olmuş. Ama dedi ki ey kavmim, لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي Ben Rabbim neler gönderdiyse onları size ulaştırdım. وَنَصَحْتُ لَكُمْ Size samimi davrandım, öğüt verdim, nasihat ettim. وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِح۪ينَ Ama siz öğüt verenleri sevmezsiniz öyle mi? Siz beni sevmediniz ya da nasihatı sevmediniz ya da samimi davranmaya karşı geldiniz ve başınıza bunlar ondan geldi. Ne yapayım ben dedi ve yürüdü gitti. Birinde İslam'da yeni tanışan bir arkadaşım vardı. Ben ona Müslümanlığın temel esprisi olarak yaptığı iş Allah'ta ve peygamberde eğer delillenmiyorsa, Kur'an'da ve sünnette onun delili yoksa, sen boşuna yaparsın anlamına, bir şey yaptı, bir şey söyledi, bir şey istedi, pozitif ve negatif bir davranış oldu mu? Peki delil diyordum. O da alışmış. Bir gün şöyle çok yıllar öncesinin, belki 40 yıl öncesinin bir dergisi vardı elimde. O da yanımda. Bakarken bir karikatürü ben yorumlamışım sesli. Niye dedi bana bu karikatürü yorumluyorsun? Ne gerek var? Niye söylüyorsun bana? Ben de dedim sana demedim. Ben kendim sesli düşünmüşüm. Peki dedi Müslüman sesli düşünür mü? Delilin var mı? Hani ben dedim ya, o da diyecek ya, Müslüman böyle diyecekti ya. Allah'tan elhamdülillah ki aklıma gelivermiş. Evet dedim, bak mesela bir peygamber ki Salih aleyhisselam, bizden yüzyıllar, bin yıllar öncesinde yaşamış ve o sesli düşünmüş, hala onun sesi kulaklarımıza geliyor. Kavmi yok, helak olmuş, kimse kalmamış ortada, ayrılıp giderken diyor ki, ya kavmi, لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ